Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yüksever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Bugünkü konuğum Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesi Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Erem. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Ben isterseniz kısaca sizi dinleyicilerimize tanıtayım adet olduğu üzere. Hacettepe Üniversitesi'nden Eğitim Fakültesi'nden mezunsunuz. Sonrasında Ankara Üniversitesi'nde Yaratıcı Drama Yüksek Lisansı ve Pamukkale Üniversitesi'nde Sınıf Öğretmenliği ve Yüze Eğitimi üzerine yüksek lisansınızı yaptınız. 2005 yılından beri de Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmanızı sürdürüyorsunuz. 2007'de Çağdaş Drama Derneği'nin İzmir Şubesi'ni kurdunuz ve halen yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorsunuz. Çeşitli uluslararası ve ulusal kitap, makale, bildiri ve bilimsel projeleriniz var. Bunların yanında üniversitelerde, okullarda, şirketlerde yaratıcı drama, iletişim, beden dili, ekip çalışması, müze eğitimi, informal öğrenme, yaratıcılık gibi alanlarda danışmanlıklar, eğitimler veriyorsunuz. Benim çok yani şeyle gıpta ile takip ettiğim bir kariyer. Kesinlikle. Ben şunu merak ediyorum. Önce direkt yaratıcı drama diyoruz. Oradan başlayalım. Nasıl tanıştınız? Eğitim fakültesinde mi? Onu merak ediyorum.
Bu aşk nasıl başladı diyorsunuz
evet.
Yani. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir hocam şey sormuştu. Sevdiğiniz birisine ya da böyle bir kişi olmasa da birisine mektup yazsanız diye ben yaratıcı dramaya olan aşkımı anlatmıştım. Evet, benim için yaratıcı drama çok büyük bir aşk. Ve bu aşkın başlangıcı da benim için çok değerli. Çok teşekkürler bu soru için. Ve özellikle buraya davet ettiğiniz için öncelikle ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çünkü hani Mete diyorum çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım benim için artık Mete. Gerçekten çok hani yüz yüze tanışma fırsatımız olmasa da her yüzünü gördüğümde ya da sesini duyduğumda çok mutlu olduğum bir insan ve bu onur verici sözlerden dolayı da çok teşekkür ederim. Ben de bir yerlerde bir şeyler yapmaya çalışan herkes gibi bir şeyler oluşturmaya çalışan bir insanım. Ve dersek ki tanışma nasıl başladı? Bir ödevle başladı. Benim Hacettepe'de ikinci sınıftaydım, daha lisans 2'deydim. Bir hocam bana dedi ki Erdem yeni bir alan var. Çok kişi de yok şu anda aslında Türkiye'de çalışan falan dedi ki gerçekten çok az kişi vardı o zaman. Anlatmaya başlayınca anlayacaksınız. Sevgili Ayşegül Celepoğlu hala da Hacettepe Üniversitesi'nde hocadır. O dedi ki hadi Erdem sen bunu anlayabilirsin ve arkadaşlarına da anlatabilirsin. Çünkü daha eğitim fakültelerinde falan zorunlu ders değildi. Daha kimse görmemişti bu dersi. İşte Ankara'da çok az bir kesim, İstanbul'da birkaç tane atölye falan vardı. Yani öyle çok çok başlangıç noktası bayağı bir hani 90 ve 80, biz 85'lere kadar düşürüyoruz Türkiye'deki gerçekten yaratıcı drama alanını ama patlaması 2000'den sonra başlıyor aslında herkes tarafından tanınması. Şükür ki oradaki birkaç tuzdan biri de benim işte. İşte 98 yıl ve ben İnci Hoca'nın kapısının önünde buldum kendimi, İnci San'ın. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Evet, çok tatlı bir insandı ve İnci San daha üniversitedeydi o zamanlar. Kapısını çaldım. Hocam dedim böyle böyle. Ben Hacettepe Üniversitesi'nden gelen toy bir lisans öğrencisiyim. Sizden dedim randevu istiyorum, mümkün müdür? Sağ olsun aslında randevuyla şey yapardı. Bir 15 dakikan var, istersen gelebilirsin evladım dedi. O 15 dakikayla başlayan süreç işte bu yıllara kadar geldi. İnci San beni dinledi, ne yapacağımı anladı. Ben bir ödev anlatıyorum falan filan gibi bir şeyler söyledi. Sonra da Ömer Hoca'ya gönderdi. Ömer adı güzel. Benim asıl beni asıl yetiştiren kişiye gönderdi diyebilirim. Ve Ömer Hoca'nın yanında yetişmeye başladım süreçte. Ankara Üniversitesi Yaratıcı Drama Kulübü vardı. Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin hala da devam ediyor. Türkiye'de ilk kurulandır. Ben de Ege'ye geldiğimde aynı şekilde ben de Ege'ye kurdum Yaratıcı Drama Kulübü'nü. Sonra Çağdaş Drama sürecine girdim. Sürecin içindeydim ki o zaman şimdiki gibi böyle 5-6 aşamalar, tezler falan filan yok. Hani böyle çok rutin, daha böyle hani atölyelerden aşamaya yeni geçilmiş dönemler falan. Dört tane aşama var ama aşama Milli Eğitim tarafından tanınmış değil, daha bir şey. Yani öyle şeyler yok daha. Yaratıcı dramayı öğrenmek isteyen, hayatına katmak isteyen insanlar. Tabii ki sadece öğretmenler değil, işte bir sürü insan var. Ve ben Ömer Hoca'nın yanında başladım bu sürece. Asistanlığını yaptım çok uzun süre. O arada Ali Öztürk'le tanıştım. Onunla çalışmalar yaptım. Tülay Üstündağ'la çalıştım. Onunla çalışmalar yaptım. Ayşe Çakır İlhan'la çalıştım ki ilk tezimin danışmanıdır. Onunla çalıştım. Ayşe Okuran'la çalıştım. Yani aslında Türkiye'nin tarihini yazan kişilerin doğrudan öğrencisi oldum. Bu da benim için çok büyük bir şanstı. Hepsinin gerçekten hem ellerinden öpüyorum hem de gerçekten verdikleri bilgiler için müteşekkirim. Bana çok şey öğrettiler. Tanışmam çok uzun sürdü. Ben tanışmanın bitmediğini düşünüyorum. Hani ne zaman tanıştınız? Yaratıcı drama içinde yaratıcılığı barındırdığı için tanışmanın hiçbir zaman bitmediğini düşünüyorum. Bir de çok sosyal bir alan. İşte yeni insanlarla tanışıyorsunuz, yeni alanlarla tanışıyorsunuz, alan sizi geliştiriyor. İşte beni öyle şeylerle tanıştırdı ki doğaçlama tiyatroyla tanıştırdı mesela. Türkiye'nin ilk doğaçlama tiyatrocularından biri oldum süreçte. Tiyatroyla çalışıyordum ama doğaçlamayla tanışıp, doğaçlama işte yurt dışından bazı hocalarla çalışıp çok önemli insanlarla, sağ olsunlar onlar da. Böyle bir tanışma çok uzun sürüyor bu işte. Çünkü yaratıcılık bitmiyor. Aynen hayatın bitmediği gibi. Ama başlangıç noktası olarak evet, bir hocamın bir ödeviydi. Ama aşk o zaman başladı, aşk hala devam ediyor.
Harika.
Tek ayrılmadığım aşkım diyebilirim yaratıcı dramaya.
Harika. Şimdi bu kadar sözünü ettik ve herkesin merakını celbettik, bilmeyenlerin en azından. Eminim herkes size soruyor, nedir yaratıcı drama diye. Sizin tanımınız ne hocam?
Valla ben tanımı aslında çok da böyle hocalarımın tanımından değiştirerek yeni bir şey üretme taraftarı değilim. İçinde ne kadar yaratıcılık da olsa. Çünkü bazen bazı şeyler kaçırılabiliyor. Kitabi bir tanım da yapmak istemiyorum aslında. Dorothy Edcott'un çok güzel bir lafı var. Yaşamın provasıdır diyor. Ben bunu biraz geliştirmek istiyorum kendi adıma. Böyle de diyorum kendi öğrencilerime, hem yaratıcı drama öğrencilerime, hem doğaçlama tiyatro öğrencilerime, hem de üniversitedeki öğrencilerime. Şöyle diyorum, yani gerçeği hani böyle gerçekle kurgunun birleşme noktası vardır. Biz de metaksis deriz. Dramatik alanlarla uğraşanlar bu metaksis kavramını bilirler. Ben gerçeğin metaksis tarafından beslendiği bir alan olarak görüyorum. Yani gerçekle kurgunun gerçeği beslediği bir alan olarak görüyorum. Yani bu yaşamın provası dediğimiz şey gerçekten çok doğru. Ben hiç görmediğim insanların ya da hiç bilmediğim yaşantıların içine rolle de olsa girebiliyorum ve bunu tartışabiliyorum, onunla empati kurabiliyorum, bazen sempati kurabiliyorum gibi. Yani bu noktada ben Hedcott'un o çok basitmiş gibi görünen yaşamın provası sözünü biraz daha geliştirerek belki şey diyebilirim. Yani yaşamın provasını bu metaksisin içinde gerçeği destekleyerek var etmek diyebilirim. Ama tabii ki kitabı tanımlar var. İşte hepimizin yazdığı kitaplarda tanımlar var. Ama ben İnce Hoca'nın, Ömer Hoca'nın tanımlarını çok daha uygun buluyorum. Zaten dünya çapında da kabul edilen tanımlar.
Dorothy Hedcott'un o sözü bende de aydınlanma yaşatan bir şeydi. Hakikaten yani en disiplin dışından da birisinin de en rahat anlayabileceği şekilde aslında. Peki yani eğitimde yaratıcı drama hep konuşuluyor. Ben de yaratıcı drama deneyimimde, sürecimde insanların %85'i öğretmenler, bir %5 tiyatrocular belki, geri kalan da böyle benim gibi beyaz yakalı birileri falan, hani bazen daha da az. Şimdi eğitim de çok etkin olarak kullanılıyor ve insan içine girdikçe de anlıyor ki aslında her türlü eğitim için, sadece çocuk değil yetişkin eğitimi için de çok temel bir araç olması gerekiyor aslında. Ve mesela müze eğitimi üzerine siz yüksek lisansınızı yapmışsınız.
Tabii.
Bizim üçüncü aşamadaydı galiba müze deneyiminde. İkide miydi?
İkide. Evet.
Yani bu kadar etkileneceğimi beklemiyordum hakikaten. Siz nasıl görüyorsunuz? Bir onu kısaca anlatırsanız veya eğitimde yaratıcı drama rolünü.
Şimdi eğitim kavramını biraz konuşmak lazım. Eğitim kavramı aslında bizim hayatımızın tamamını kavrayan bir şey. Yani öğretimle eğitimi biz biraz karıştırıyoruz. Eğitim dediğimiz şey aslında doğumdan başlayıp hatta bazı eğitimciler anne karnında falan başlatıyor. Ölüme kadar öğrendiğimiz her şeye, planlı ya da plansız öğrendiğimiz her şeye biz eğitim diyoruz. O yüzden eğitimde yaratıcı drama aslında hayatın yaratıcı draması gibi bakmak lazım. Ama bizim anladığımız örgün eğitim ya da işte ne bileyim sanat eğitimi, müze eğitiminden bahsettim, sanat eğitiminin içindeki şeylerden bahsediyorsak aslında ben şöyle bakıyorum. Milli eğitimin programı üzerinden gidelim. Milli eğitimin programında sosyal bilimler alanında neredeyse bütün derslerin, neredeyse değil tamamının %70, %80 kazanımına biz yaratıcı drama yöntemiyle doğrudan ulaşabiliyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Hiçbir yöntem, düz anlatım ve benzeri hariç, klasik yöntemlerden bahsetmiyorum ama hiçbir yöntem, çağcıl hiçbir yöntem bu kadar yüksek orana sahip değil. Mesela bu çok önemli bir nokta. Fen bilimlerinde de bunu gerçekten böyle %45'lere, 50'lere kadar çıkarıyoruz. Bu da aynı şekilde yaratıcı drama yönteminin aslında çok değerli bir yöntem olduğunu söylüyor. Ben benzer bir soruyu rahmetli hocam İnci sana sormuştum. Hocam dedim, yaratıcı dramayla neyi anlatabiliriz bu süreçte demiştim. Çok hoş bir benzetme yaptı. O kadar güzel ki ben hayatım boyunca hala tüylerim diken diken oluyor bu noktada. Hocamın dediği şey o kadar doğru ki alanda ilerledikçe de bunu fark ediyorum. Çok güzel bir cümle kurdu ve bir cümleyle anlattı. Ben de o cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dedi ki, yaratıcı drama insan vücudundaki sinirlere benzer dedi. Bütün vücuda yayılır dedi. Ve o bütün vücut bir dünya olarak düşün dedi. Aslında dünyadaki bütün alanlara dokunabileceğin bir yer var dedi. Aynı bir sinir hücresi gibi dedi. Bütün bedenimize nasıl dokunursa dedi, bir parmak ucumuzu nasıl hissedebiliyorsak dedi, yaratıcı dramada bütün dünyadaki bütün alanlara dedi, bir şekilde dokunuyor Erdem dedi. Ben o an böyle bunun bu kadar hani dedim ki ya bu kadar değildir dedim. Çünkü yaratıcı dramayı o biraz önce anlattım ya, 15 dakika görüştük. O 15 dakikaya artı bir saat daha ekleyin, o bir saatte duyduğum cümle. Ya dedim çok büyük bir şeyden bahsediyor ama bu kadar büyük mü gerçekten dedim. Ama alanda ilerledikçe, o adımları attıkça hani o oyunlarda falan hani böyle strateji oyunlarında alanda adım atıldıkça böyle önünüz açılır ve hayatı görürsünüz ya. Ben yaratıcı dramada o adımları attıkça açılıyor ve ben hala sinir hücresi görüyorum. Aa bu alana da dokunabildik. Aa buna da dokunabildik. O yüzden yaratıcı dramanın dokunabildiği alan o kadar sınırsız ki. Mesela bana öğrencilerim soruyor. Hocam kaç yaşta kaç yaş arası diyor. Ya dedim insanın hayatını düşünebildiği ve koordine edebildiği 4 yaştan başlayabilirsiniz. Ve gerçekten akıl sağlığını yitirmediği yaşa kadar, 90 yaşa kadar çalışabilirsiniz. Ki ben gerçekten 4 yaştan 84 yaşına, 85 pardon, 85 yaşına kadar insanlarla çalıştım. İşte ne bileyim engellilerle çalıştım. Tabii ki basit düzeyde, zihinsel çok mental düzeyi yükseklerden bahsetmiyorum ama gerçekten Asperger'lerle, Down'larla çalıştım. İşte ne bileyim şeylerle çalıştım. Hapishanedeki kişilerle çalıştım. Daha geçen hafta hatta tekrar yine çalıştım. İşte ne bileyim çok böyle gemicilerle çalıştım. Yani beyaz yaka, mavi yakayla çalıştım. Doğal olarak hani yaratıcı drama o kadar dokunuyor ki, o kadar fazla yere dokunuyor ki o sinir hücresini gerçekten her seferinde hissediyorum. Hocam şununla çalıştınız mı? Evet, onunla huzur evinde çalıştım. Yani o kadar ilginç gruplarla çalıştım ki doğal olarak her yere dokunuyor. Müzeye gelince müzeyi ben şöyle tanımlıyorum. Daha geçen gün bir kitap, daha çıkmayan bir kitapta da yazdım. Müzeler insanların, ülkelerin daha doğrusu kültürel bellekleri olarak görüyorum da. Yani kültürel bellek dediğimiz şey çok önemli bir şey. Yani bizim hayatımıza dair her şeyin bir belleği var ve orası müze. Bu resim heykel de olur, etnografya da olur, arkeoloji de olur. İşte ne bileyim Amerika'da falan var, Türkiye'de daha yok ama beslenme çantası müzesi de olur. Yani o döneme ait, o hayata ait her şey. Hatta biz hayvanat bahçesi diye geçiyoruz ama aslında hayvanat bahçesi dediğim şey de canlı müze. Mesela bunlar da çalışılıyor ve ben bunların hepsinde drama yaptım. Dramayı bir yöntem olarak kullandım müze eğitiminde. Ve çok farklı yaşlarla çalıştım. O yüzden ben yaratıcı dramada eğitimdeki rolü dediğim zaman rolü o kadar çok ki. Hangi rolünü sayayım? Podcast biter, Erdem susmaz. O yüzden hani o kadar geniş ki süreç. Anlatılmayacak kadar çok. Şimdi şöyle basitçe müzelere baktığımız zaman bazı işlevleri var. İşte nesneleri toplama, arşivleme, koruma, onlar hakkında onarım yapma, onlar hakkında araştırma yapma, sergileme gibi. Ama son 100 yıl dediğimiz dönemde, son 100 yılda eğitim işleri devreye girdi. Müze eğitimi de aslında biraz böyle başladı. Hani o büyülendim dediniz ya o ikinci aşamada. Gerçekten büyülendiriyor. Yani ben de ilk girdiğimde işte 99'du sanırım ilk müzeyle, 98'in sonuydu. Müzeyle ilk tanıştığımda, o ilk müzeye girdiğimde Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeki ilk çalışmada benim elim ayağım titredi. Ya dedim sanki bütün heykeller canlandı ve bana kendilerini anlatıyorlar. Başka bir öğrencimin bir cümlesini söyleyerek soruyu biraz toparlamak istiyorum. Bir öğrencim dedi ki Efes'in tepesindeyiz. Orada bir kapı vardır Herakles. Oradan aşağı bakarsınız ve Efes'i görürsünüz ve karşıda da Celsius kütüphanesi vardır. O yolda, o yoldan yukarıdan aşağı böyle yokuştur. Oradan yukarıdan aşağı baktı ve insanlar yürüyor. Hocam dedi, sanki dedi, orada yani yürüyenlerin hepsine gözümde dedi, insanları işte giydirdim o döneme göre dedi ve yürüyorlar dedi ve burada sanki yaşıyorlarmış gibi dedi. Neden bunu hissettim dedim. Şöyle bir cümle kurdu. O kadar güzel doğaçlamalar yaptık ki ben o taşların arasında gerçekten yaşadığımı, bir şeylerin ticaretini yaptığımı, onları alıp evime götürdüğümü falan düşündüm. Ve bunu hissettim dedi, damarlarıma kadar dedi. Ve ben o gün, o cümleden sonra diyebileceğim bir şey kalmadı. Benim gibi düşünen bir öğrenciyle karşılaşmıştım. Çünkü ben de Anadolu medeniyetlerinde kendimi Hitit gibi hissetmiştim. Yani o kadar ilginç ki, ya da işte ne bileyim mağara adamı gibi hissetmiştim. O duvar resimleri falan vardır ilk girişte sağda. Ya o kadar güzel bir şey ki. Ya dedim yaşam bu. İşte Dorothy Edcott'un söylediğimiz o yaşamın provası var ya, geçmiş yaşamı da prova edebiliyorsunuz.
Evet.
Geleceği de prova edebiliyorsunuz. Evet. O kadar güzel ki işte yaratıcılarım. Bu yüzden aşığım. Aşkı anlatırım ben size. Buyurun devam edin.
Hocam aslında şimdi siz böyle anlatırken bana şey gibi geldi. Bir anda siz Metaverse anlatıyormuşsunuz gibi geldi bir yandan da.
Evet, öyle.
Metaverse, analog
muhabbet mi? Evet. Aynen öyle, evet. Metaverse zaten yani. Bence öyle.
Evet, evet. Hakikaten öyle yani. En son bu görüşmeyi yapmadan önce sizin bu kariyer fuarındaki iletişiminizi görmüştüm. Ege Üniversitesi'nde 65 bin öğrencinin ziyaret ettiği bir fuar değil mi? İnanılır gibi değil. 19 evet. üniversiteden gençlerle buluştunuz. Ve sizin konularınızdan, siz de düzenleme konusundaydınız.
Evet, evet.
Ama sizin bölümünüzde, sizin anlatımınızdaki başlığınız beni zaten direkt vurdu. Yani şimdi benim dramayla tanışmam, bunu bilmiyorum daha önce söyledim mi? 2019 yılında bir Amerikalı'nın işe alımda improv, applied improv diyorlar onlar.
Evet,
yani
evet.
Bir işte, yaratıcı dramanın bir kolu herhalde gibi
düşünebiliriz. Evet, evet, öyle düşünebiliriz.
O şekilde oradan öğrenip, oradan Türkiye'ye dönüp, yani Türkiye'de bu işi kim yapıyor, nasıl yapabilir diye bulup da 2019 yazında o şekilde başlamıştım. Yani benim aslında evet yaratıcı dramayla biraz böyle tersten göstererek kulağımda bulduğum bir şey ilişki oldu ama kalıcı oldu yani. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Siz nasıl, neler anlattınız? Onlara bahseder
misiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptı. İşte Cumhurbaşkanlığı'nın da destek, ya daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı, Ege Üniversitesi'nin de ev sahipliğini yaptığı bir kariyer fuarından bahsediyoruz. Avrupa'nın yani en yüksek katılım sahibi olan şeydi, fuarıydı en sonuncusu. Yani ben kariyer fuarlarına devamlı katılıyorum ama bu gerçekten çok büyüktü. Ve sonra zaten sayılarla, şunlarla, bunlarla Avrupa'nın ilk, dünyanın da sayılı şeylerinden birine girdik. İlk üçteyiz falan yani. Çok ciddi bir rakam. Ve 65 bin öğrenci ve gerçekten ben orada 3 tane seminer verdim. Konferans işte seminer verdim. Bir tanesi iş hayatında yaratıcı drama. Hani yaratıcı dramaya doğrudan bağlantısı olduğu için belki bunu şey yapabiliriz. Diğerlerini arkadaşlar, yine dinleyenler araştırabilirler. İş hayatında yaratıcı drama gerçekten çok önemli. Senin de böyle tanışman beni çok mutlu etti aslında. Neden dersen, herkes böyle şey diyor. Öğretmenler uğraşıyor bu işle. Hayır. Ben o kadar çok, ya ben 20 yıldır falan iş hayatında yaratıcı dramayı yöntem olarak şirketlere gittiğimde mavi yakaya, beyaz yakaya, yöneticilere falan uyguluyorum. Ve hiç kimse niye ben bunu yapıyorum demiyor. Benim hiçbir işte konferansım ya da işte ne bileyim hiçbir eğitimim hani böyle şey geçmiyor. Evet şimdi PowerPoint'te gördüğünüz bla bla diye başlamıyorum. Çünkü böyle bir yaşantım yok. Böyle bir öğrenmeye öyle bir inancım yok. Yani o PowerPoint'te anlatılarak inancım yok. Öyle bir şey öğretilemez diye düşünüyorum. Ve zaten yaratıcı dramayı bu kadar çok sevmemin sebebi de o. Çünkü ben öyle hiçbir zaman öğrenemedim. Ben farklı öğrenmeyi sevdim. Yaşayarak öğrenmeyi sevdim ve burada da vuruyor. İş hayatında da öyle. İş hayatı o kadar yaşayarak öğreten bir yer ki. Yani hangi bölümü okursanız okuyun hiç önemli değil. İş hayatına girdiğinizde hayatı tekrar öğreniyorsunuz, işinizi tekrar öğreniyorsunuz hatta ve hatta. Yani o bizim üniversitede okuttuğumuz falanlar filanlar hepsi kenara kalkıyor ve size iş hayatı, işi yaşatarak öğretiyor. Aynen. Güzel bir fikir dedim ve buradan devam ettim. İş hayatı, yaratıcı drama yaşayarak öğretiyor, iş hayatı da yaşayarak öğretiyor. Bunlar aynı şey. 20 yıl önce böyle bir şeyle başladı bu. İş hayatında yaratıcı drama, yani dediğim gibi şirket eğitiminde kullanıyorum, bireysel eğitimde kullanıyorum. Bireylerin doğrudan, daha doğrusu bireysel bir eğitim yapamaz yaratıcı drama, yanlış olmasın. Bireylerin eğitiminde var olması gerektiğini inanıyorum ki sen de mesela öyle başlamışsın. Hani benim de eğitimimde bu olmalı, o olması gerekiyor deyip buraya gelmişsin. Ne kadar güzel. Zaten senin o araştırmacı kişiliğine hastayım, çok seviyorum. Yani burada aslında kendimizi bilmekle çok alakalı, işte yaratıcılığı kullanmakla çok alakalı. O yüzden iş hayatında yaratıcı drama bence çok değerli. Özellikle iş görüşmesinde ben yaratıcı dramayı odaklayıp şey yaptım. O da benim çok sevdiğim bir arkadaşım, önceden öğrencim, benim asistanlığımı yaptı falan filan. Şimdi de beraber aynı mesleği icra ediyoruz. Ayşegül Erol'un bir bitirme projesiyle. Ben ona bir hani ben böyle böyle bir şeyler yapıyorum. Hadi sen bunu geliştir, beraber bunu halledelim dememle oluşan bir şey. İş görüşmesi ne hazırlık noktasında nasıl yaratıcı dramayı kullanırız diye başladı. Onunla yaptığımız ki zaten bu kariyer fuarındaki görüş yani konferansında biz doğaçlamayla başlıyoruz. Mine Özbek var. O da benim aynı şekilde Ayşegül Erolar'la beraber benle başlayan ve işte benim her dersime, üniversitedeki, dışarıdaki her dersime gelip beni ciddi anlamda asiste eden ve sonra da işte beraber çalıştığım, şu anda beraber kitap yazmaya çalıştığım falan arkadaşlarım. Ve onlarla başladı. Hatta biz dediğim gibi orada doğaçlamayla başlıyoruz. Doğaçlamayla gösteriyoruz. Orada nasıl bir iş görüşmesi yapılır, nasıl yapılmaz bunu söylüyoruz. Ve böyle başlıyoruz. Projenin ve asıl bizim verdiğimiz eğitime gelecek olursak, Ayşegül'le falan verdiğimiz eğitimde şöyle yapıyoruz. İş görüşmesine bizim öğrencilerimiz hazır değiller ve 3-4 tane kitap okuyarak ya da işte ne bileyim birkaç kişinin konferansına katılarak iş görüşmesine gidiyorlar ama çok ilginç iş görüşmesine gidiyorlar insanlar. Yani muhteşem üniversitelerden mezun oluyorlar. İşte senin gibi ODTÜ'den mezun oluyor, Boğaziçi'nden mezun oluyor. Muhteşem üniversitelerden mezun oluyorlar. Zehir bir zekaya sahipler ama görüşmede yaptıkları hatalar onları o işe yerleştirmiyor. Ya biz bunu gördük ve dedik ki hani bunun eğitimini verelim. Böyle bir eğitim veriyoruz. Hani üniversiteden mezun olmuş ya da mezun olmak üzere olan kişilere veriyoruz. Ya da işte ne bileyim iş görüşmesinde problem yaşayan kişilere veriyoruz. Bu bir tarafı. Öbür tarafı da iş görüşmesiyle, iş görüşmesi esnasında yaratıcı dramanın kullanılması. Yani iki tarafı var bu işin.
Evet evet.
Bizim bizim iş görüşmesi yaratıcı drama dediğimiz şey öbür tarafta çünkü kariyer fuarı olduğu için birinciyi konuştuk. Ama ikincisi de ikincisi de çok önemli çünkü iş görüşmesinin yaratıcı drama yoluyla yapılması da çok önemli bir şey. Çünkü orada doğaçlama kullanıyoruz. Biz mesela şu an kullanıyoruz hatta belki biraz sonra bahsederiz işte bizim Mustafa Bayındır falan vardır onunla yaptığımız iş görüşmelerinde falan biz bunu yapıyoruz. Örnek olay üzerinden işte doğaçlama üzerinden. Yani iş görüşmesini yaratıcı drama süreciyle yapıyoruz. Peki ben ne görüyorum orada? Asıl yani çünkü iş görüşmesinde biz bazı şeyler bekleriz görüşmeci olarak. Hani İK tarafı bir şey bekler değil mi? İşte bu kişi bu işe ne kadar uygun? İşte yaratıcı süreçleri var mı? İşini, zihnini işte işe göre koordine edebiliyor mu? O anda yetkinlikleri yeterli mi? Benim iş tanımındaki yetkinlikleri karşılıyor mu falan filan. Yönetsel becerileri var mı? Ya da işte tekniksel ne alana alıyorsak, teknik becerileri var mı gibi sorularımız vardır kafamızda ve biz onları sorularla sorarız. Ben bu sorularla yapmıyorum işe alım sürecinde. Yaratıcı dramayla yapıyorum. Çünkü orada o kadar ortaya çıkıyor ki bir tane oyun oynatıyorum. Geçen bir yerde eğitim verdim. Şu anda yani izin almadığım için isim söyleyemeyeceğim.
Tabii.
100 tane falan böyle pazarlama, yönetici falan karışık bir grup var. Hatta Mustafa ile beraber gittik. Bir tane oyun oynatıyorum. Aile şirketi bütün Türkiye'ye yayılmış, çok büyük bir şirket falan filan. Ve takıma diyor ki takım çalışması yapmak istiyor. Güzel ama kimin lider, kimin şu, kimin bu olabileceğini yakalayamıyorum. Bir tane oyun oynattım. Ve o oyunu oynarken şirketin sahibi koşarak yanıma geldi. İşletmenin sahibi koşarak yanıma geldi. Hocam sen ne yapıyorsun dedi. Ne yapıyorum dedim. Ya dedi liderleri görüyorum, yöneticilerin kimler olabileceğini. Nasıl bir şey bu dedi. Yaratıcı drama. Yani yaratıcı drama bu dedim. Aa evet. Çok güzel bir şeymiş dedi. O da ilk defa duydu kelimeyi. Ama işte burada çıkıyor. Çünkü orada doğaçlamada görüyor, oyunda görüyor, onda görüyor. Kişilerin özellikleri çıkıyor. Ona göre tabii ki dramatik durum veriyoruz. Ona göre tabii ki oyun seçiyoruz. Çünkü atölyeyi ona göre belirliyoruz. Ve İK'cı ve yöneticiler böyle bana ağzı açık baktılar ve şey dediler. Hocam yani ben bu görüşmeyi dedi İK'cı. Herhalde 3 haftada falan bitirirdim bu kadar kişiyle hiç durmadan dedi.
Evet.
Siz dedi 6 saatte dedi bana o kadar veri verdiniz ki dedi. Ben ne yapacağımı şaşırdım şu an.
Aynen.
İşte yaratıcı dramanın iş görüşmesinde kullanılması ya da yaratıcı dramanın iş görüşmesine hazırlaması. Ben iki tarafıyla da ilgileniyorum. Dediğim gibi öğrencilerle çalışırken ilk düşündüğümüz hani o ilk iş görüşmesine hazırlama tarafını kullanıyoruz. Ama şirketlerle, işletmelerle çalışırken de öbür tarafını kullanıyoruz olabildiğince. Umarım açıklayabildim.
Tabii kesinlikle. Bence ikinci kısmı çok çok daha çarpıcı. Çünkü hani bilinen metotları çok dışında ve tabii. Çok daha işe yarayan ve çok daha verimli dediğiniz gibi. Biraz adaylara bir parça geliyordur belki ama çünkü hani yaratıcı drama geçmiş olmayan birisi ama zaten atölyelerimizin bizim çoğunluğu zaten yaratıcı drama geçmiş olmayan insanlar yapıyor.
Aynen öyle. Bir saatte o çözülüyor. Geri kalan 5 saat bizim gerçekten tamam. Ekmeğini yediğimiz yer oluyor.
Doğru.
Çünkü doğaçlamayı ve benzeri oyunu ve ben onları ısındırıyorum. Bir saat bununla
sonra.
Geçiyor. Bir saat bununla geçiyor. Sonra asıl işe başlıyorum.
Aynen.
Bazen 12 saat sürüyor bu. Hani 2 gün gibi sürüyor. Bir de doğaçlama tiyatronun da bazı şeylerini kullanıyorum süreçte. Sadece yaratıcı dramayı da kullanmıyorum. İşe alımda özellikle. Doğaçlama tiyatronun da bazı işte hem forumun hem işte mesela forum çok güzel çalışabiliyor bazı yerlerde. Augusto Boal'in forum tiyatrosu formatını. Ben o noktada kendimi çok geliştirdim. İşte ne bileyim kısa formlar var. İşte deniş format falan var. O konuda kendimi yine geliştirdim. O taraflarda kullanabildiğim şeyler var. Yani sadece yaratıcı drama da yapmıyorum. Oradan bir şey alıyorum. Buradan bir şey alıyorum. Hepimiz onu yapıyoruz zaten. Bir eklektik bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Aynen. Yani ama yoğunluk nerede? Yoğunluk %90 yaratıcı draması kullanılıyor. Yaratıcı drama kullanılıyor yöntem olarak. O yüzden bu tabii ki.
Yani hocam zaten eğitimle hayatın provasını veya iş hayatını konuştuk buradaki benzerlikleri. Yani bir PowerPoint zaten iş dünyası için de hiç uygun bir şey değil. Yani hele bugünümüzde hiç bu kadar belirsizliğin tavan yaptığı bir zamanda basma kalıp şeyler değil, esnek olmak gerekiyor. Doğaçlama yapmak gerekiyor. Yani olay doğaçlamadan ibaret yani. Şirketler çok güzel kendilerine 5 yıllık planlar yapıyorlar. Daha ikinci ayda o plan çöküyor zaten. Yani dolayısıyla bence çok temel bir yetkinlik zaten. Yani doğaçlama, yaratıcılık farklı açılardan bakabilmek kesinlikle. Peki biraz da şeyden bahsedelim. İş dünyası demişken bu buglarımız var değil mi hocam? bize biraz böcek ilacından bahseder misiniz?
Böcek ilacı çok zevkli bir şey. Biz Mustafa Bayındır'la çok sevdiğim arkadaşım. Benim bir yani birkaç yerden tanışıyorduk zaten. Beraber bir çalışmalarımız falan vardı işte şirketlere eğitimler falan. Sonra biz sohbet ediyoruz falan. Ya dedik biz bu sohbetleri bir yerlere taşıyalım. Senin yaptığın gibi biz de hadi podcast yapalım falan dedik. Çünkü bizim sohbetler çok eğlenceli oluyor. İşte Öykü var, Öykü Elçi. O da Mustafa Bey'in asistanıdır. Çok o da dedi ki ya çok eğlenceli sohbet ediyorsunuz ve çok bilgili dedi. Yani bunları niye insanlarla paylaşmıyoruz falan derken biz üçümüz sohbet ederken ya işte Mustafa'nın da kafasında bir şey yapayım var. Erdem'in de kafasında bir şey yapıyor. Hadi yapalım dedik. Öyle başladık. Mustafa Bayındır, Erdem Erem ikilisi Böcük İlacı'na başladı ama isim çok ilginç. Böcük niye falan diyorlar. %90 sen de soracaksın. Sen sormadan ben söyleyeyim. Şöyle oldu. İç Anadolu'da böceğe böcük derler. Hayatta bug'lar var falan diyoruz. Oyunlarda bug'lar yani böcekler var diyoruz. Böcek ne problem? Küçük ama problem yaratıyor ve makinenin çalışmasını engelliyor. Ya da hayatımızda öyle şeyler var. İnsanların bazı böyle küçük problemleri var ve o küçük problemler iş yapmamızı engelliyor. Hayatta bazı şeylerden zevk almamızı engelliyor. Dedik ki bu böcekleri bir çözmemiz lazım. Sonra İç Anadolu şivesiyle onu böcük yaptık sohbetle. Biz ne yapıyoruz? Bunun ilacını veriyoruz. Aslında böcekleri nasıl savabileceğimizin ilacını veriyoruz dedik. Olayın adını böcük ilacı koyduk. Ve sonra B'ye çevirdik bunu. Bizim kısaltmamız B. İşte bir sohbet yapıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Bir işte kitap önerisinde bulunuyoruz falan filan. Bazı şeyler oldu. Podcast'te benim lise arkadaşım ama çok çok nitelikli bir arkadaşım vardı. Böyle işte müzik ve benzeri konusunda. Zaten müzik öğretmeni ama işte Apple Teacher o bu falan bir sürü şeylerle uğraşan işte Wilsonic'te falan eğitimler veren falan çok donanımlı bir arkadaşım vardı. Podcast yapıyordu. Dedim ki Atıl bize yardımcı olur musun? Biz podcast yapmak istiyoruz ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Atıl Çelik girdi bizim gruba. Böcük ilacına. Biz olduk 4 kişi. İşte Mustafa, Öykü, Erdem, Atıl derken böyle devam etti. Sonra sosyal medya falan tarafı işte YouTube girdi, sosyal medya tarafı. Betül girdi. Betül Sinindir Ankara'dan bize destek veriyor. Başka bir şehirden destek veriyor da. Sonra da en son üyemiz Çisil girdi bizim aramızda. Çisil Türkay o da girdi. O da işte bizim yine asistanlığımızı ve işte o arka tarafta bir sürü şey var. Özellikle YouTube çok zorluyor.
Tabii, tabii.
Oraları falan çok destekliyor. Öykü'ye biraz destek veriyor. Bize işte ondan sonra benim doğaçlama tiyatro öğrencilerim var. Çok yıllardır çalıştığım arkadaşım artık. Ersin Yıldız, Yavuz Erkut, Cansu Okul gibi. Onlar da böyle küçük parodilerde yardımcı oluyor YouTube'da falan. Biz kocaman bir aile olduk ama Betül'ün hala bir sorusu var. Erdem Hocam ben sizin ne yaptığınızı hala anlayamadım. Ama çok şey yapıyorsunuz. Ne yapıyor? Üniversitede orada burada ne yapıyorsunuz falan. Ben de Betül'e şey dedim. Hayata bir şeyler bırakmaya çalışıyorum. Hayattan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum bu arada da dedim. Öyle bir güldük. Böcük ilacı çok büyük bir alan. Podcast var, YouTube var. İşte Instagram'dan bazı şeyler yapmaya çalışıyoruz falan. Eğitimler vermeye çalışıyoruz. Aslında Mustafa ile başladığımızda gerçekten zevk almak için yaptığımız bir şey. Yani öyle sen de aynısın. Böyle yani bu podcastler falan bize çok para kazandıran işte böyle şeyler değiliz biz. Aynen. Biz bildiğimizi insanlara aktarmak için dünyaya gelmiş insanlarız. Mete Yurtsever de öyle, Erdem Erem de öyle, Mustafa Bayındır da öyle. Biz ne yapıyoruz? Beraber bir yerlere gelip bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bazen işte böyle çok güzel birliktelikler oluyor. Mete çok sağ ol tekrar. Yani bu birliktelikte herkes bir şeyler koyuyor, ortaya bir şeyler çıkıyor ve güzel şeyler çıkıyor. Yani senin sayfanda da ben çok fazla güzel şey görüyorum, okuyorum. Bana çok şey katıyor. Biz de işte kendimizce böcük ilacı olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bize gerçekten çok güzel geri bildirimler geliyor. Mutluyuz ama hani böyle şey derdimiz de yok. İşte bilmem kim olalım derdimiz de yok.
Bu ruhu çok iyi, çok tanıdık geliyor bana zaten. Yani kendi öğrenme maceramıza insanları da katıyoruz. İnsanlardan öğreniyoruz, onlara bir şey vermeye çalışıyoruz. Bu çok tanıdık. O zaman ben de size değer yaratmanızın formülünü soracağım. Erdem Eren'in değer yaratma formülü nedir diye soracağım.
Evet, değil mi? İmza sorumuz bu. Olması gereken. Bu, evet. Peki, tamam. Demek ki sona doğru yaklaşıyoruz. Peki, valla Mete, önce ben şey derim, Oruç Oroba'nın bir tane lafı vardır. Kişi kördüre en çok da ayna karşısında der. Benim için çok özel bir sözdür. Aynaya bakıp bir kendimizi görmemiz ve tanımamız gerekiyor. Bunu bir sürü yazıtta, şunda bunda da görüyoruz. Kendini bil kavramını. Hatta bununla ilgili biraz önce konuştuk. Hani böcük ilacında da hatta bir podcast'imiz falan var kendini bilmekle ilgili. Ki bir sürü kişi de yaptı zaten. Lütfen dinleyin, okuyun, kendinizi bilin yani. Evet, benim birinci söylediğim şey kendini bil. Aynaya bir bak. Sen kimsin? potansiyelin ne? Cebinde neler var? Bunları bir koy kenara. Birinci paketimde bu var. Bunun ikinci paketi, sen insanlığa yararlı ne yapabilirsin sorusunun cevabı. Yani ben birey olarak sadece kendime değil, insanlığa dair bir şey düşünürsem aslında bir şey çıkarıyorum. Yani bir sürü ünlü kişiye bakın, işte böyle mentor gibi bakılan ya da işte ne bileyim, işte Elon Musk'lar konuşuluyor, işte ne bileyim Steve Jobs'lar konuşuluyor. Hepsine bakın, kendi cebinden önce insanlık yararına ne yapabilirim kafasında dert edinmiş insanlar bunlar. O yüzden ben ikinci nokta olarak insanlığa yararlı ne yapabilirim? Bu insanlık deyince bütün dünyaya falan değil. Mahalleniz, çevreniz, arkadaşlarınız, hani bu kadar basit de olabilir. İş yeriniz en önemlisi olabilir belki. Bilmiyorum, neyse. Odağınız neresiyse. İkinci şeyim bu yani. İnsanlığa gerçekten ne noktada yardımcı olabileceğinden ve pozitif bir şey olduğundan emin ol. Üçüncü şeyim, gerçekten çevrendeki insanlara önem ver. Çünkü dünyada kime ulaşmak istiyorsanız 4 kişiyi aramanız herkes için yeterli. Eğer o 4 basamağa geçiyorsanız işte Amerika'nın başkanına bile ulaşabiliyorsunuz. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. O zaman çevremizi, network'ümüzü çok iyi tutmamız gerekiyor ve onlara gerçekten emek vermemiz gerekiyor. Ve onların hani onların isteklerini karşılamak değil dediğim şey, emek vermek, karşılıklı emek vermek. Biz şu anda birbirimize emek veriyoruz mesela, bence çok güzel. İşte bu üçüncü basamak. Dördüncü basamak da eylem. Benim için en önemli şeylerden biri. Her şeyi düşünebilirsin. Dünyanın her şeyini yapabilirsin. Ben bunu düşünmüştüm dememek için eyleme geçmek gerekiyor. Yani dört şeyi artı artı artı yan yana koyarsak kendimizi bileceğiz, potansiyel. Ondan sonra olumlu bir şey düşüneceğiz insanlık için. Üçüncüsü çevremizi, network'ümüzü bileceğiz ve onları değerlendirerek ve gerçekten oluşturarak eyleme geçeceğiz. Dördüncü basamak. Eyleme geçtikten sonra kötü mü oldu? Tekrar başa dön ve bir daha başla. Benim için beşinci basamak da bu.
Harika. İterasyon. Döngü.
Aynen öyle. Olması gereken o çünkü. Tabii, yani tabii. Bu bitti, biter yani. Oldum dediğin an, öldüm dediğin andır. Benim her zaman söylediğim cümle. Oldum demeyeceğim.
Yani o kadar seviniyorum, mutlu oluyorum hakikaten. Çünkü bu kadim şey, dönüp dolaşıp hep aynı şeyi buluyorsunuz. Yani işte tasarım odaklı düşünmede de ben aynı döngüye geliyorum, aynı şeye geliyorum. O keşif, yani empatiyle keşfetmek, birlikte bir değer ortaya koymaya çalışmak ve sonra tabii ki hemen eylem odaklı olmak, eyleme geçmek, uzun uzun plan yapmak yerine küçük küçük denemelerle şey yapmak, tam yine yaratıcı dramada yapıldığı gibi. Ve bu kadim şey, yani işte insanlıkla medeniyetiyle aynı yaşlarda bütün bu bahsettiğimiz drama ve onun bütün şeyleri, değil mi? Hani
tabii.
Aristoteles'ten beri büyük bir değişiklik yok hani baktığınız zaman.
Yok, hatta daha da eskiden hani tabii. Drama köküne tabii. Baktığımız zaman o kadar kadim ki, o kadar şamanizm. Eski ki ritüellere, şamanizme, ritüellere falan dayanıyor. Hatta işte Göbekli Tepe'de bile bazı şeyler var. Ve hatta hepimizin bildiği işte o klasik kuyruğunu yiyen yılan durumu bizim aslında söylediğimiz şey. Tekrar başa dön ve yeniden başla. Zaman döngüsü. Bununla ilgili 1000 tane kitap var. Şimdi sayarsak ikimiz de bir sürü şey sayarız. Biliyorum. Çok tüketiyoruz çünkü bu kitapları. Gerçekten yani bu kadim bir şey, doğru söylüyorsun. Biz bunu modernleştirmeye çalışan yolcularız diye düşünüyorum. Mete, sen, ben.
Çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Dinleyicilerimiz size, ben Linktree'nizi paylaşacağım aslında. Instagram'dan tabii. Takip edebilirler değil mi? Nereden,
tabii
neyi takip ediyorsunuz?
Erdem Erem diye hani soyadımın sonu M. O şekilde arattıkları zaman zaten Google'da hem Instagram hem diğer sosyal medyalar hem de diğer ne varsa bulabilirler. Linktree'mde zaten paylaşacaksan. Evet. Tamamdır hocam, ne olsun, daha ne olsun, tamam, oradan bulurlar. Bu dünyada birisini bulmak kolay, ben artık öyle diyorum yani.
Doğru.
Saklanmak zor, eskiden bulmak zordu, şimdi saklanmak zor.
Kesinlikle. Peki hocam, çok teşekkür ederim tekrar.
Ben teşekkür görüşmek ederim üzere. Çok sağ ol, görüşmek üzere, bay bay.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından, kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam, güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.